Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 38. Ayrım. Gracia pencereyi güçlükle kapattıktan sonra onu kucaklayıp yatıştırıcı okşamalarla sıcacık bedenine yapıştırarak odasına götürmüştü. İspazmoza tutulmuşçasına titreyen minik Yasef bu sığınışı unutamazdı. Gracia'ya sarıldı ve başını onun henüz tomurcuklanan göğüslerine gömüp hıçkırıklar arasında uykuya daldı. Bu uykuya dalış tarzı hızla masum bir oyuna dönüşecekti. Geceleri Yasef'in odasına usulcacık giren Gracia onun üstünü örtüyor, yanaklarını okşarken alçak sesle şarkı mırıldanıp masal anlatıyor, Yasef ellerini sımsıkı tuttuğundan yorganı aralayıp onun yanına uzanmak zorunda kalıyordu. Bundan hoşlanıyordu da çünkü sonuçta o da yeğeni gibi hem öksüzdü hem de yetim. Üstelik yanındaki insan çocuk da olsa onu yalnız geçen gecelerin zamanı durduran tek düzeliğinden kurtarıyordu. İkinci unutulmaz olayı evlerine hocaların ard arda girip çıkmaya başladığı günlerde annesinin ölümünden 3 yıl sonra yaşadı. Ayaklarının onu Gracia'nın odasına neden götürdüğünü anımsamasa da aralık kapıdan içeriye süzüldüğünde donup kalışı yıllarca zihninde çakılı kalacaktı. Gracia odanın ortasındaki leğende yıkanıyor ve oradan Yasef'e çocuk gülümseyişiyle bakıyordu. Pal taşı gibi açılan gözleriyle olduğu yere çakılan Yasef'in bu sarsık halini komik bulmuş olacak gibi kahkaha atarak "Orada öyle dikileceğine gel de sırtıma biraz su dök," dedi. O anı unutulmaz kılan duygu karmaşasının yanı sıra ona su dökerken kendisinde gurur verici bir fazlalığın olduğunu da algılamıştı. Hatta bahçedeki tenhalıklarda komşu kızlarıyla oynarken en büyük tutkusu pantolonunu indirerek onlarda olmayan şeyini böbürtüyle sergilerken kızların şaşkınlığını görünce kahkahalarını koyuvermekti. Zamanla herkesin karşısında ezildiği Gracia'dan bile sırf bu nedenden ötürü ve sanki o şeye yalnız kendisi sahipmiş gibi üstün olduğuna inanmaya başlayacaktı. Gracia için Yasef'e sarılarak uyumak, içi saman dolu bezden bebeğini göğsüne bastırarak uyumak gibi bir şeydi. Hatta o bez bebeğin yerini şimdi sıcacık canlının alması çok daha güzeldi. Üstelik oyuncak bebeği ona sımsıkı sarılmıyordu. Bu yüzden yeni alışkanlıklarından hoşnuttu. Ama yıllar akıp geçtikçe Gracia'nın algıları değişecekti. Sıkı sıkıya sarıldığı obje giderek oyuncak bebek olmaktan çıkıyor, gece entaresinin altından vücuduna değen elleriyle Yasef, onda yeni duygular uyandırıyordu. Yeğeninin korkularını giderip anne kimliğiyle onu sahiplenirken, kendiliğinden kıpırdanan duyumsamalarla cinselliği fark ediyor, büyük günah ve ayıp olduğu sürekli olarak zihinlere kazınan cinsel hazzın kıyılarında dolaşıyordu. Zaman zaman Yasef'in ellerini bacaklarının arasına sokuyor, en çok da bundan hoşlanıyordu. Sonraları memelerini öptürmeye, vücudunu okşatmaya başladı. Ama duygularının bilincine vardıkça yıpratıcı bir utancın altında eziliyor, Yasef'i gördüğünde yüzü boynuna dek kızarıyordu. Öyle olsa bile geceyi iple çekmekten de kendini alamıyordu. 2 yıl sonra bir gece oyunlarının tam ortasında Gracia ansızın onu hızla itip "Beni günaha sokuyorsun, çabuk defol git odamdan," diye gırtlağını yırtarcasına haykırıvermişti. Günahı bilmeyen çocuk yerinden uğrayan gözleriyle Gracia'ya bakıyordu. Gracia bu baka kalışı görünce öfke krizine girerek Yasef'i kaptığı gibi odasına götürdü. Adaleleri kasılan yüzü tanınmaz şekil almış, gözleri alabildiğini açılmıştı. Odaya girince Yasef'i fırlatırcasına yatağına attı ve aynı hızla dönüp kendi odasına kapandı. Yasef şaşkındı. Neydi günah olan? Suç mu işlemişti? Kimdi bu oyunu icat eden? Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ve minicik aciz gönlü derin bir yara almıştı. Bir anne, yavrusunu nedensiz yere yanından böylesine kovabilir miydi? Yorganı başına çekerek yatakta hıçkırmaya başladı. Ne kadar zaman geçmişti? Birkaç dakika, belki de birkaç saat. Kapının açıldığını duymadı ve yorganın aralanmasından sonra Gracia'nın solgun yüzüyle karşılaşınca önce ürktü. Oysa Gracia gülümsemeye çalışıyordu. Sessizce yanına uzanıp ona sarıldı. Her şey o olayı hiç yaşamamışlar gibi yeniden başlıyordu. Bu olaydan birkaç ay sonra bir gün Gracia, Yasef'i karşısına oturttu ve artık 10 yaşına geldiğine göre büyümüş sayılacağından, gelecekteki yaşamını şekillendirme zamanı geldiğini, bu yüzden Anvers'e, annesinin yakın akrabalarından Mendeslerin yanına gidip, Yasef'in eğitimi konusunu onlarla görüşeceğini söyledi. Gracia, Yasef'in büyüdüğünde ünlü bir banker olması gerektiğini usanmadan anlatıyordu. Yasef, halasının Anvers'e gitmek için neden çaba harcadığını sonraları öğrenecekti. Ama o an bunun bilincine varamadan Gracia'ya boyun eğdi. Son gece her şey alıştıkları gibi başlayacaktı ki Gracia ansızın geceliğini parçalarcasına çıkarıp bir yana savundu ve olanca çıplaklığıyla Yasef'e sarılarak sanki onu bedeninde eritmek ya da son yudumuna dek içmek istedi. Sanki onu ayrı geçecek zamanlar için ruhunda biriktirmek istiyordu. O gün Gracia'nın gözlerini neden sımsıkı yumduğunun anlamı çözümsüz kalsa da Yasef için hayallerinin mihveri olacak mühür gibi bir geceydi o. Ve ayrılık günleri başladı. Gracia'sız geçen aylar Yasef için koruyucusundan yoksunluğun boşluğunda zoraki tükenen yapayalnız günlerdi. Çoğu zaman liman girişindeki tepede aynı kayanın üzerine oturarak okyanusun bitimini keşfetmek istercesine dalgın dalgın ötelere bakıyor, yetimlikle öksüzlüğün acısını ilk kez böylesine yıpratıcı biçimde duyumsuyordu. Nitekim o gün nefes nefese gelen emektar uşakları onu orada buldu ve onun getirdiği haberle sevincinden çılgına döndü. Anvers'e çağrılıyordu. Ne var ki Anvers de hayal kırıklığına uğrayacaktı. Gracia, Lisbon'a gitmek üzere oradan ayrılmıştı. Bu, Yasef için yıkım oldu ve Lisbon'a dönmek için tepindi durdu. Mendes kardeşlerden küçüğü ve Yasef'ten 7 yaş büyük olan Diogo'nun anlattığına göre, Gracia onu karşılayacak olursa Yasef'in Anvers'te kalmayacağını bildiğinden o gelmeden yola çıkmıştı. Ağabey Francisco Mendes ise 28 yaşında, herkül yapılı ve son derece yetkili adamdı. Yasef'in Lisbon'a dönmek için tutturduğunu duyunca o kalın kaşlarını çatarak hayır demişti. Halana söz verdim. Burada iki aileye de önderlik edecek kişi olarak yetişeceksin. Eğer Lisbon'a dönmek istiyorsan gözünü dört açmalısın. Ve Yasef'in kızıl saçlarını sevecenlikle karıştırırken, yaşadıklarını özleyeceğine, yaşamadıklarını hayal edip onların peşinden koş. Mutlu ve büyük adam olmanın tek yolu budur diye eklemişti. Yasef için günler her an bir yenilikle renklenerek hızla akıyordu. Ama gene de içi buruktu ve annesinden alınıp bir başkasına verilen kedinin hüzünle miyavlaması ya da annesi sonsuzluğa yeni uçmuş gibi kimi zaman gözyaşlarını sessizce yüreğine akıtıyordu. Francisco onun dinsel eğitimini başlatırken uyarmayı safsamıyordu. Şalken, Yahudilerin Anvers'e yerleşmelerine izin veren kanunname çıkardığından buralarda inancını yaşayabilirdi. Ama Lisbon'da Engizisyon başına büyük belalar açabileceğinden dikkatli olmalıydı. Hatta zamanın ne getireceği bilinmediğinden temkinli davranıp Anvers'te de kimliğini ulu orta sergilememesi daha iyi olacaktı. Eve her gün gelen siyah entareli tastakkeli haham, eski ahitten günde en az 20 sayfa okuyup açıklamalar yapıyordu. Haham, halasının 4 ayda kutsal kitapları hatmettiğini söyleyince Yasef gayrete geldi. Üstelik yeni kimliğini ilginç de bulmuştu. Bu derslerde yeterli başarıyı gösterdikten sonra Hristiyanlar arasında onlardan biriymiş gibi yaşayabilmesi için bu kez de bir rahipten Hristiyanlık hakkında ders almaya başladı. Francisco, yolculuklarında artık onu da yanında götürüp görüşmelerine tanık ediyordu. Sonra bazı kayıtların tutulmasını Yasef'e bıraktı. Bu gezilerde bitimsiz ovalarda atını tırsa kaldırırken, ifildeyen Akyel ona Lisbon'dan Gracia'nın kokularını getiriyor, bu duyumsama, dile gelmez duygular içinde mayası tanımlanmamış ürpertiler yaratıyordu. Ama bir süre sonra bu kokunun yerini çiçeklerin gerçek kokusu alacaktı. Bir gün Francisco onu karşısına oturttu. Yasef elmastan anlamalıydı. Ancak o zaman yutacağı elmas taneleri sayesinde sürüldüğü ülkede kendisine yeni bir yaşam kurabilirdi. Bir Yahudi için diğer zorunluluk, karşısına çıkan üç silahlı kişiyi alt edebilecek düzeyde kılıç kullanabilmekti. O halde Yasef kuyumculuk ve eskrim dersleri almalıydı. Bu harika şeyler Yasef'e Portekiz günlerini unutturmak üzereydi. Avrupa gezileri kuyumculuk sanatında ilerleme, edebiyat, güzel konuşma ve zarif yaşam tarzı konularında aldığı yoğun dersler, hepsinden önemlisi de daha bu küçük yaşında bankerlik mesleğinde gösterdiği şaşılası yetenek, onu mağrur ve atak bir delikanlı olma yolunda ilerletiyordu. O mahzun kedi artık yeni ortamını benleniyor, özellikle eskrim antrenmanlarında kendini masallardan tanıdığı kahramanlara benzetirken, itilmiş duygularla beslenen eksikliklerinin ansızın beklenmedik alanlarda yetenek sıçraması yarattığını kanıtlarcasına, o da kılıç oyunlarında herkesi şaşırtan beceri gösteriyordu. Kısa sürede çift hamlelerle, kahredici çırpmalarla hocasını dahi zor durumda bırakmaya başlamıştı. Nitekim 20 yaşına varmadan Yasef, Avrupa'nın en iyi kılıç kullanan adamı olarak anılacaktı. Ama o günlerde bu sanatta onu böylesine ilerleten temel ivmenin, insanı yıpratacak anıları unutturmak için beyince harcanan çabalar olduğunu bilemiyordu. 16 yaşındayken Francisco'nun tek başına çıktığı uzun bir gezi sonrasındaki Ferrara dönüşlerinde, yolları üstündeki handa şarapla tanıştı. Francisco kabak alaslardan yapılma masaya oturup ellerini çırparak hancıyı çağırırken, günün önemini bilmiyordu ama yuvarlanırcasına koşturan koca göbekli sırıtkan hancı başlarına dikilince, Francisco neşeyle, "Bugün yeğenim Joe erkek olacak. Bize şaraplarının en iyisini ve o mükemmel omletini getir" dediği an, bugünün öteki günlerden farklı olacağını anlamıştı. Hancı siparişleri hazırlamak için seyirtirken, Francisco kolunu Yasef'in boynuna atıp, "Hey Joe" dedi. Francisco ona Juan yerine hep Joe diye hitap ederdi. Önemli günlerin eşiğindeyiz çünkü Moshe Hamon'un akrabaları yakında konuğumuz olacaklar. Yasef bir şey anlamadığı için ona bönbön baka kalınca Francisco hatasını anladı. "Öyle ya, Moshe Hamon'un kim olduğunu nereden bileceksin? Ama Muhteşem Süleyman'ı bilirsin. Moshe Hamon işte bu dünya imparatorunun başhekimidir." Sözlerinin etkisini ölçmek ister gibi bir süre Yasef'e tepeden baktıktan sonra devam etti. "Sana önemli şeyler anlatacağım. Ama söyleyeceklerim sır olarak kalmalı, tamam mı?" Yasef başını heyecanla evet anlamında sallayınca Francisco arkasına yaslandı. "Bu imparatorun Hürrem adındaki sultanı babanın kardeşidir. Baban İstanbul'a gitmeden önce bana anlatmıştı ama Hazaryalı Musevi'nin oğlu olduğunu annene bile söylememişti. Üniversitede yükselebilmesi için bu gizli kalmalıydı. Bu yüzden hepimiz bu konuda bilgisizdik. Artık 16 yaşına geldim ve gerçeği bilmek hakkın." Bu konuda ayrıntılı bilgiler verdikten sonra gözlerini kısıp ötelere baktı. Önünde sonunda Papa, "Yahudiler Avrupa'dan kovulsun" diye ferman yayınlayacak. Gidecek yerimiz olmazsa Afrika sahillerinde tıpkı İspanya'dan kovulanların başına geldiği gibi vahşi hayvanlara yem oluruz. O günler geldiğinde İstanbul kurtuluş kapımız olacak. Orada Yahudiler hoşgörülü düzende yaşayıp yetenekleri varsa önemli görevler bile alabiliyorlar. Bu kapıyı bizlere açacak olanlar Hamonlar ve sensin." Yasef duyduklarıyla sendelemiş halde Francisco'yu dinliyordu. Hayli heyecanlanmıştı da. "Neden ben?" diye sordu. "Beatrice de onun kardeşi değil mi?" "Hayır," dedi Francisco. "Baban Hürrem Sultan'la baba bir, halanla ise ana bir kardeştir." "Beatrice bunları biliyor mu?" "Son gezimde Lizbon'a uğradım ve bildiklerimi ona da anlattım." O sırada hancı bir testi şarapla iki kupayı ve sahanda cızırdayan omleti masaya yerleştirdiği için kendisinin de Lizbon'a götürülmediğine içerleyen Yasef'in içinde kopan fırtınaları fark edemeyen Francisco kupaları şarapla doldurup onlardan birini Yasef'e uzattı. "Hadi bakalım, erkek olabilmen için bu testiyi beraberce boşaltmamız gerekir." İçkisinden bir yudum aldıktan sonra ekledi. "Bu sonbahar Hamonların kızını Diogo ile evlendireceğiz." "Birbirlerini görmeden mi evlenecekler?" dedi Yasef. "Bizde evlilik mantığa dayanır ama benim evliliğim duygusal ve mantıksal olacak." "Yani sen de mi evleniyorsun?" "Evet, Hamonlar düğünüme gelecekler ve yakında seninle akrabalığımız iyice pekişecek." Yasef ona bönbön bakıyordu. Francisco şarap tasını tek dikişte boşaltıp bombayı patlattı. "Beatrice'le evleniyoruz. Ne müthiş değil mi? artık Avrupa'nın en güçlü ailesi olacağız. Yasef donup kalmıştı. Dudakları kıpırdasa da ağzından tek sözcük çıkamadığı gibi başı da dönüyordu. Dişleri kenetlenmiş, yumrukları sıkılmıştı. Hitikler mezarlığına gömülen çocukluk anıları olanca canlılığıyla diriliyor ve sanki dipsiz bir boşlukta yuvarlanıyordu. Anvers'te geçen hareketli yıllar boyunca Gracie onun için özlemeye fırsat bile bulamadığı hala konumuna inmişken şimdi birdenbire içinde kopan fırtınanın nedeni neydi bilemiyordu. Ama Francisco'nun neşesi, şarabın sihri, esip geçen bu öfkeyle hüznü kısa sürede silip süpürdü. Bazen içinde isimlendiremediği bir burukluk hissetse de kocaman delikanlı olduğuna göre artık koruyucuya ihtiyacın yok. Hem Francisco, Gracia'dan daha yararlı bir koruyucu diye düşünerek o sinsi sızıyı yüreğinin derinliklerine itekliyordu. Kalabalık bir konuk grubuyla Anvers'e gelen Gracia'nın her bakışmalarında neden kıpkırmızı kesildiğini artık anlam verebiliyordu. Ama günler öylesine tempoluydu ki hiçbir şeyin üzerinde uzun uzadıya duramıyordu. Düğünden 2 gün sonra Francisco'nun Gracia ile Londra'ya gitmesini izleyen günlerde bütün işlerin Diogo ile birlikte üzerine yığılması o tempoyu büsbütün hızlandırmıştı. Nitekim bir ay sonra Londra'dan döndüğünde onların becerisine hayran kalan Francisco bir gün Yasef'i karşısına aldı. Halanla konuştuk. Yaşından beklenmeyecek beceriyle işleri kavradın. Diogo'nun düğünü de gelecek sonbahara ertelendi. Bu aradan yararlanarak seni onunla Lisbon'a göndermeyi düşünüyoruz. Orada bir banka şubesi açarak kendi işini kurmaya ne dersin? Önüne serilen bu olanak Yasef'i sevinçten çılgına çevirmişti. Diogo ile iyi bir arkadaşlık kurduklarından onunla birlikte yeni bir yaşama yelken açmak delikanlı için gerçekten heyecan vericiydi. Hazırlıklar uzun sürmedi. Yaz ortasında 50 kişilik hizmetli grubuyla okyanus kıyılarına doğru yola çıktılar. Gençliği borç verende de alanda da güven yaratmadığından Diogo'nun yanında olması büyük şanstı. Sakallarının bir an önce çıkması için geceleri tek başına kaldığında, yüzüne durmadan ustura sürdüğünden olacak, 18 yaşına adım atmadan önce bıyıkları terledi. 6 ay sonra ise ince bıyıkları ve sivri sakallarıyla tam bir asilzade görünümü kazanmıştı. Yaz sonunda Diogo, kendi düğünü için Anvers'e dönerken o işinin başından ayrılmadı. Müthiş hırslı ve ataktı. İşinde yalnız kalmak onun atılganlığını bilemiş, kendisiyle de Anvers'teki merkezle de yarışır hale gelmişti. Evliliklerinin 2. yılında Gracia'nın Reina adını verdikleri kızı doğdu. O günlerde Avrupa'da durum kötüleşiyordu. Bu fırtınada Mendesler birkaç kez tutuklandılarsa da güçlü çevreleri sayesinde her seferinde yakayı sıyırdılar. Ama baskılar tehlikeli boyuta varınca İngilizler Yahudilere karşı Avrupalılar kadar kıyıcı olmadıklarından Mendesler Londra'ya, daha sonra da Venedik'e göç ettiler. Engizisyon, Portekiz'de de dişlerini göstermiş, Papa Maranolara karşı ferman yayınlamıştı. Artık korkunç bir ihbar furyası esiyordu. Yasef, Ferrara'ya yerleşerek kendini unutturabildi. Yakışıklı ve gençti. Daha önemlisi şöhretli ve zengindi. Bu yüzden genç kadınların ve kızların gözleri üzerindeydi. Ama Yasef, ufak tefek kaçamakların içinde kıpırtılar yaratmasına karşın, kadınlara karşı soğukluk duyuyor, zaman zaman erkeklik duyularının güdük kalmasından tasalansa da, her şeyin herkese göre ayrı bir zamanı olduğunu düşünerek kendisini paniklemekten korumaya ve acelecilikten kaçınmaya çalışıyordu. Yasef, kadınlara karşı duyduğu bu soğukluğun nedenini yıllarca sonra çözecekti. 38. ayrımın sonu. Sayfa 382. Devamı 39. ayrımda.